Ayrım 33, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 395, 65. bölüm. Panebe geometri kuralları da öğrettikten sonra yontucular onu Nefer'le birlikte eski kenti, Mısır'ın ilk başkentini ziyaret etmeye davet etti. Ustabaşı'nın manevi oğlu duvarları beyaz eski kaleyi, Ptah, Hathor ve Ney tapınaklarını, kral saraylarıyla zanaatkarlar mahallesini ziyaret etti. Akşama doğru da birasının soğukluğuyla ünlü bir tavernaya girdiler. Neşeli topluluk gülünç öykü konusunda da yoksul sayılmazdı. Panep bildiği hikayeleri anlatmaya henüz başlamıştı ki peşinde 10 kadar askerle beraber bir subay girdi tavernaya.
''Sosun!'' diye bağırdı. ''Herkes dikkatle beni dinlesin.''
Endişeli gözler subaya döndü.
''Her an bir Libya saldırısı beklediğimiz için Memphis kışlalarındaki birlikler alarma geçirildi. Durumun ciddiyetini göz önüne aldığımızda kenti korumak için olabildiğince çok gönüllüye ihtiyacımız olacağını gördük. Eğer kent düşmanın eline düşerse bütün halk kılıçtan geçirilecek. Gereken cesareti göstereceğinizi umuyorum.''
Nefer de diğerleri gibi kalkmaya davrandı ama Panep elini babalığının omzuna bastırarak kalkmasına engel oldu. ''Sen değil baba, sen hakikat meydanının ustabaşısın, bu yüzden hayatını tehlikeye atamazsın.''
''Ya sen, sen de ressamsın ve...''
''Ben savaşta ölürsem kurtarıcı Şed işimi tamamlayabilir.'' Memphisli yontuculardan biri arkadaşları adına konuştu.
Panep haklı dedi. Subay da kabul edecektir bu açıklamayı. Herkes kralın hakikat meydanına verdiği önemin farkında. Senin yerin orası Nefer.
Ama Panep benim ekibimin üyesi ve...
İyi ya işte diye araya girdi Panep. Lonca'nın onurunu kurtarmak da benim görevim olsun. Hiç endişelenme. Libyalılar burada sıkılmaya bile vakit bulamayacak.
Savaşın en önemli anında düşman ittifakının şefleri kimin kimden daha üstün olduğunu tartışır, şimdiden avuçlarında gördükleri inanılmaz hazineleri aralarında bölüşmeye çalışırken, Merneptah birliklerinin tümünü savaşa sürerek hızlı ve güçlü bir darbe vurdu. Mısır 1. ordusu doğudan, 2. ordu güneyden, 3. ordu da batıdan saldırdı. 4. ordu yedek bekletildi. Zafere çok az kalmışken takviye olarak sürüldü. Zaten şaşkın olan üstüne üstlük çelişkili emirler alan müttefikler fazla olgun bir nar gibi parçalanıp dağıldı. Mısırlılar kaçaklardan bazılarının sığındığı Gezer ve Askalon kentlerini kuşattı. Kimileri ise kaçmayı başardı. Memphis'in güneyinde Fayyum'da toplanmış Libya birliklerine katıldı. Kral ordusuna soluk alacak zaman bile tanımadı. Suriye ve Filistin'deki son direniş yuvaları da yok edildi. Bölge yeniden denetim altına alındı, sonra da cebri yürüyüşle Memphis'e geçildi. Beyaz duvarlı kalenin girişinde oğlu Seti bekliyordu hükümdarı.
''Memphis her türlü saldırıya direnecektir Haşmet Meab.''
''Burada oturup beklemeyelim.'' dedi Firavun. ''Bize ilk zaferimizi sağlayan stratejimizi uygulamaya devam edelim.''
''Memphis'i savunmasız mı bırakacağız?''
''Bu gece Tanrı Ptah düşümde bana göründü. Tüm korkumu endişemi yok eden bir kılıç verdi. Öncüler Libyalıların kesin yerini bildirsin, onlar saldırıya geçmeden gidip ezelim düşmanı.''
Son bir toplantıdan sonra nihayet karar alabilmişlerdi. 10.000 Libyalı savaşçının başında Memphis'i alacak olan Merya kabilesinin önderiydi. Mısır'ın kuzeydoğusundaki koalisyonun yerde bir olması da sarsamamıştı Merya'nın kararlılığını. Savaş çetin geçmiş, Mısır askeri hem kayıp vermiş hem de yıpranmıştı. Üstelik Memphis de savunmasızdı. Memphis savunmacıları, örgülü saçlarına iki büyük tüy takılmış, sakallı ve dövmeli binlerce savaşçının korkunç çığlıklarını duyduklarında korkudan ne yapacaklarını bilemeyecek, uzun süre direnemeyeceklerdi. Memphis'i aldıktan sonra da Heliopolis'i yağmalayacaktı Merya. Böylece düşmanın tüm direncini kıracağına inanıyordu. Sonra öteki zaferler de gelecek. Tüm delta ele geçirilecek ve güneye, Nübya'ya dönülecekti. Koalisyonun yıkılması Libya önderini çok şaşırtmamıştı. Koalisyonun amacı Mısır gücünü kırmak, ordularını Memphis'in uzağına çekerek Libya saldırısına imkan hazırlamak değil miydi zaten? Yüzyıllar boyu süren hakaretlerin öcünü alacaktı Merya. Libya tarihte ilk kez Mısır'ı yenecek, hazinelerine el koyacaktı. Mızrağını kalbine gömerek Mernep Dağı kendi elleriyle öldürecek, aile üyelerinden hiçbirine de acımayacaktı. Mısır hanedanı tarihe gömülecekti. Mısır'ın yeni kralı Merya olacaktı bundan böyle. Genellikle her Mayıs sonundaki gibi kavurucu bir sıcak hüküm sürüyordu. Üçüncü mevsimin üçüncü ayının üçüncü gününde. Bilekleri zincirlerle dolu Merya, çiçeklerle süslü göz alıcı bir elbise giymiş, kılıcının kayışını çapraz asmıştı göğsüne. Kemerinde de bir hançer ile kısa bir pala vardı. Berberi sakalını sivri kesip gür saçlarını da üçe ayırmış, ortadakini örüp sararak üstüne iki deve kuşu tüyü dikmişti. Zaten taşmakta olan cesaretlerini daha da arttıran mükellef bir öğle yemeği yemişti Libya askerleri. Artık sadece hareket emrini bekliyorlardı. Merya çadırından çıkarken dört nala ordugaha gelen bir süvari atından atladı, önderinin önünde dikildi. ''Mısırlılar burada, izcileri mi? Hayır, bir ordu, dev gibi bir ordu, başlarında da bir firavun. İmkansız, Filistin'den bu kadar çabuk dönmesi imkansız. Kuşatıldık.'' İlk oklar fazla kurban almadıysa da Libya ordugahına korku salmaya yetti. Merya dört bir yana dağılan adamlarını toplamakta güçlük çekiyordu. Okçuların yoğun ve kesintisiz atışlarının korumasında ilk piyadeler derme çatma engelleri aşıp ordugaha girmişlerdi bile. ''Kanala, çabuk!'' Ordugahı savunmaya kalkmak intihar olurdu. Teknelere ulaşmak ve kaçmak gerekecekti. Göğe yükselen alevler Merya'yı olduğu yerde durdurdu. Firavun her yandan saldırmış, tekneleri de ateşe vermişti. Libyalıların önderinin çevresindeki askerler durmadan ilerleyen, hızla yaklaşan düşman karşısında eriyip düştü. Savaş 6. saatine girmiş, çarpışmanın sonu yaklaşmıştı. İlk şaşkınlığı atlatan Libyalılar toparlanmış, düşmanın aman vermeyeceğini düşünerek kendilerini korumaya girişmişlerdi. Merya son gücünü toplayarak bir karşı saldırıya geçmek, kuşatmayı yararak kurtulmak amacındaydı. Çılgınlar gibi eğlenen Panep rıhtılların üzerinde fareler gibi kaçışan Libyalıları görmüş, 50 kadarının peşinden koşup yakalamıştı. Kılıç ve hançerler düşmanını bir yumrukta bayıltmadan önce kolunu kıran genç devi korkutmaya yetmiyordu. Piyadenin şaşkın gözleri önünde şurada burada tutsaklardan tümsekler yapmaya girişmişti Panep. Libya ordugahı alevler içindeydi. Duman yeniklerin kaçmasını kolaylaştırıyordu. Panep o yönde kaçmak gafletinde bulunanlardan 10 kadarının ayaklarını kaşla göz arasında yerden kesti. İçlerinden göz alıcı elbise ve değerli sandaletler giymiş iri yarı olanını gözüne kestirdi. Yürüyemeyecek kadar ürkmüş bir atın koşulu oldu, savaş arabasına binmeye çalışıyordu. Hayvan kişneyerek şaha kalktı, Libyalı arabaya binmekten vazgeçti. ''Hey sen!'' diye haykırdı Panep, ''teslim ol yoksa kemiklerini kırarım.'' Merya mızrağını savurdu ama kolu titredi. Kargı genç devin omzunu sıyırıp geçti. Panep öfkelendi. Neredeyse onu yaralayacak olan vahşinin üzerine atıldı. Libyalılardan biri önderinin kaçışına yardıma kalkıştıysa da Panep bir dirsekle burnunu patlattı adamın. Merya ürkmüş, daha iyi koşabilmek için değerli sandaletlerini çıkarmıştı. Ardındaki Libyalı kanıyla ıslanan yerde iki deve kuşu tüyünü ezdi, bir sıçrayışta Merya'ya yetişti. Zafer henüz kazanılmıştı ama Firavun'a ayrıntılı bir rapor vermek ve gereken hesapları yapmak için bir katip ordusu göreve başlamıştı bile. Başkatip adamlarının Mısır'ın geleceğini kurtardıkları savaş alanına bakan Firavun'un karşısına çıktı. Daha sonra yapacağımız denetlemelerde bir farklılık çıkmazsa Haşmet Mehap, işte düşmandan ele geçirilenlerin ilk listesi. 44 at, 11.594 öküz, eşek ve koç, 9.628 kılıç, 128.660 ok, 6.860 yay, 3.174 bronz kap, 531 altın ve gümüş mücevher ve 34 parça kumaş. 9.376 Libyalı öldürüldü, 800'ü tutsak edildi, diğerleri kaçmayı başardı. Tutsaklara birini daha ekleyin, şeflerini diye güçlü bir ses duyuldu. Panep tir tir titreyen Merya'yı önüne katmış ite kaka getiriyordu. Beriki bağışlanmak için Merneptah'ın ayaklarına kapandı.
Seni tanıyorum dedi kral genç deve. Sen hakikat meydanı zanaatkarlarından değil misin?
Ben suskun nefer ile bilge kadın ışığın oğlu Panev'i maşmet mehap diye cevap verdi ressam eğilerek.
Burada ne arıyorsun?
Nefer bana piramitleri ve Memphis'i göstermek istemişti. Tanrıların bağışlayıcılığı bu savaşa katılmama ve kaçmaya çalışan bu alçağı yakalamama izin verdi.
Panev'in başarısı hızla tüm ülkeye yayılacak, hakikat meydanının Firavun'un askerlerinin yanında çarpışmaktan çekinmediği her yerde duyulacaktı.
Sana önemli bir görev veriyorum Panev. Bir katip sana üzerinde Libyalılara karşı, ışığın karanlıklara karşı zaferinin öyküsünün yazılı olduğu bir papirüs verecek. Buradan Karnak'a gideceksin. Papirüsteki öyküyü Amon Tapınağı'nın 7. sütun avlusunun doğu duvarının üzerine kazıyacaksın. Yüreklerimizi yönlendirdiği ve kollarımızı güçlendirdiği için ona şükranlarımızı sunalım.
Sessiz bir dua, iki ülkenin korunmuş bir barışı yudumladı, sıcak Mayıs akşamının mavi göğüne yükseldi. 66. Bölüm. Elefantin valisinin mektubu çok ciddiydi. Güvenilir kaynaklardan alınan haberlere göre Nübiye'de bir ayaklanma hazırlığı yapılıyordu. Birçok kabile Mısır'ı güneyden işgal etmeye başlayarak kuzeydeki saldırganlarla birleşmek için fırsat kolluyordu. İşte o zaman pazarlığa oturmanın, parçalanmış devin leşini paylaşmanın zamanı gelecekti onlara göre. Mehi belki de Teb birliklerine deltada ihtiyaç duyacak Firavun'un emri olmadan harekete geçemiyordu. Bu nedenle garnizonlarına alarm emri verip kesin talimat almak üzere Per Ramesu'ya bir adamını göndermekle yetindi. Prens Amenmes'in gelişi bütün endişeleri dağıttı.
Tam bir zafer general, Libyalılar ve müttefikleri yok edildi. Firavun'un stratejisi harikalar yarattı. Düşman saldırmadan önce düşmanın üzerine atılmak.
Haberler Mehi'nin endişesini gideremedi.
Sanki hoşunuza gitmedi gibi general, Merneptah'ın zaferi sizi sevindirmedi mi?
Tabii sevindirdi, hem de yüreğimin derinliklerine kadar, ama ufukta yeni bir tehlike var, Nübiye'de ayaklanma.
Firavun böyle bir gelişmeyi tahmin etmişti, ben de zaten size Firavun'un emirlerini iletmek için geldim. Teb'de mümkün olduğunca az asker bırakarak hemen saldırıya geçmek, komutayı paylaşacağız.
Eğer Merneptah Prens Amenmes'ten başka birini göndermemişse, cesur ama düzensiz Nübiyelilerin hakkından gelmek için Mehiye ve güçlü Teb ordusuna güvendiği anlamı çıkardı bundan. Böylesi bir macera generali heyecanlandırıyordu. Üstelik Dakter'in geliştirdiği yöntemlerle üretilen yeni temrenler ile kısa palaları da denemiş olacaklardı.
Adamlarım harekete hazır Prens. Bu benim ilk zaferim olacak general.
Yardımcılar kulaktan kulağa yayılarak inanılmaz boyutlara varan maceralarını duydukları Panev'i alkışlarla karşıladı. Sonra da hakikat meydanının iki ekibinin üyeleri karşıladı dev ressamı.
Duyduğuma göre 100 Libyalı öldürmüşsün diye sordu güçlü Nat.
Kimseyi öldürmedim. Bazılarını tutsak ettim. Aralarında şefleri de vardı.
Firavun'u gördün mü diye sordu pişkin Somunpay.
Beni zaferinin öyküsünü Karnak'ta bir duvarın üzerine kazımakla görevlendirdi.
Zanaatkarlar ustabaşına yol açmak için kenara çekildi.
Beni Teb'e giden bir tekneye zorla bindirdiler dedi nefer. Oysa ben Memphis'te kalmak istiyordum.
Meslektaşların kusursuz bir karar vermiş dedi Panep. Sana söz verdiğim gibi korkulacak bir duruma düşmedim hiç. Üstelik Firavun benim aracılığımla loncayı ödüllendirmeye karar verdi.
''Bize nefis yiyecekler ile seçkin şaraplar mı gönderiyor?'' dedi neşeli Renupe.
''O dediklerin yarın burada olacak. Bir de bir kısmından adetler yapacağımız değerli madenler gönderiyor.''
''Ya öteki kısmından?'' diye merak etti Burun Fenet.
''Aramızda bölüşeceğiz.''
''Öyleyse'' dedi Cömert Didya, ''zengin olacağız demektir.''
''Ben'' diye kestirip attı Somurtkan Karo, ''kendime bir süt ineği alacağım.''
Her biri yüksek sesle varlıklı zanaatkar tasarısını anlatırken, Panep kocasının maceralarından gururlanmış lekesiz Uabet'in getirdiği oğluna sarıldı.
''Bir ara çok korktum'' dedi Uabet, ''ama geri döneceğinden emindim.''
Senin gibi ufacık bir kadın bile yener de o Libyalıları. Kaçmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Tek korkutucu yanları dövmeleri. Apertia şeflerinin iki tüyünü getirdim. O tüylere bakarak hiçbir zaman kaçmamak gerektiğini hatırlar.
Bir kahraman oldun artık, dedi kurtarıcı Şet, sesinde az da olsa bir alaycılıkla.
Libyalıyı yere çalmadan önce ne düşünüyordun biliyor musun? Kral mezarında yapılması gereken resimleri.
Sen yokken hiç ilerleyemedim.
İpuy ve Renupe Karnak hiyerogliflerini kazmada yardım ederler bana. Sonra da zaman kaybetmeden Krallar Vadisi'ne dönerim. Kafamdaki renkleri bir görebilseydin.
Panep kurtarıcı Şed'in gözlerinde öğrencisini görmekten kaynaklanan bir rahatlama belirdiğini sandı. Yanılıyordu kuşkusuz.
Kutlamalar bütün gece sürdü. Bazı aşırılıklarına rağmen herkes Panep'in loncanın vazgeçilmezlerinden biri olduğunu anladı. En kararlı rakipleri bile Panep'in kahramanlıklarıyla onları zengin ettiğini kabul etmek zorunda kaldı. Yatak odasına ilk giren Nefer oldu, yorgundu. Yatağa uzanmak üzereydi ama ışığın sesiyle olduğu yere mıhlanıp kaldı.
İlerleme, lütfen ilerleme.
Işık bir kandil yaktı, kandili yukarı kaldırdı. Fitilin ışığında yastığın üzerinde saldırmaya hazır dev bir akrep gördüler. Ustabaşı yatağa uzanmış olsaydı iğneyi ensesine yiyecek ve kurtulamayacaktı.
Usulca gerile, dedi bilge kadın.
Gidip bir sopa getireyim.
Onunla savaşmaya kalkma, içinde kötü bir enerji var. Benim duyduğum da işte o enerjiydi.
Bilge kadın ilerledi, akrep de öyle.
Hareketsiz kal, ağzını kapatıyorum, dedi tanrıça Isis tarafından söylenmiş eski bir nakaratı tekrarlayarak. İçindeki zehir donsun, yoksa Horus'un elini keserim. Set'in gözünü kör ederim.
Sakin ol, öfkeli Set'in sanatkarların efendisi Pietra'nın önünde durduğu gibi sakin ol.
Zehrini kendine çevir, geldiğin karanlıklara dön.
Canavar kendine döndü ve sanki küçülmeye başladı. Birden bilge kadını da şaşırtacak bir şiddetle kendini soktu ve ışığın gözlerinin önünde öldü.
Bilge kadın akrep leşini yaktı. Biri bu canavarı odamıza soktu, dedi sonunda. Sokmadan önce de dağda akrep tarafından sokulmaktan kurtulmak isteyen tüm zanaatkarların bildiği bir büyüyü yaptı. Akrebi daha da büyütmek, daha saldırgan olmasını sağlamak için kelimeleri ters çevirdi.
Yine şu gölge yutucusu, zarar vermesini ne zaman engelleyeceğiz?
Artık vazgeçemeyecek kadar ileri gitti. Bundan böyle Isis'in düğümünü temsil eden bir muska taşıyacaksın üstünde. Muskanın içine de seni koruyacak büyülerin yazılı olduğu minicik bir papirüs sıkıştıracağım.
Uygun rüzgar Mısır donanmasının güneye gidişini hızlandırıyordu. Mehi gemilere sanki uzun ve çetin savaşlara hazırlanıyormuşçasına önemli miktarda erzak yükletmişti. Prens Amenmes bile cephane gemisinde istiflenmiş okların, yayların, mızrak ve kılıçların sayısı karşısında şaşırmıştı.
''Epey ilerledik'' dedi General Amenmes'e. ''Temrenler de artık en azından oklarınki kadar sağlam ve sert. Bir zırhı delecek güçte. Kılıçların keskinliğini gördüğünüzde şaşıracaksınız.''
''Bu kadar çok yeni silah, olağanüstü bir şey bu.''
''Nübiyelileri dize getirmemize yarayacak bu silahlar. Bu silahların hiç olmazsa belirli bir süre için sadece Teb birliklerinin kullanımında kalması gerektiğini düşünmüyor musunuz?''
''Bu çok bilgece bir düşünce general.''
Amenmes ona son derecede önemli bir askeri sırrı açan Mehi'nin davranışına giderek daha çok hayranlık duyuyordu. Merneptah'ın tahtı boşalır boşalmaz Seti ile oğlu arasında amansız bir savaş çıkacaktı. Oysa Amenmes babasının bilmediği için daha da önem kazanan bir üstünlüğe sahipti şimdi. Mehi hangi tarafta olacağını seçmişti. Gençliğin ve hırsın yanında yer alacaktı. Amenmes tahta çıktığında bu seçimi kuşkusuz unutmayacaktı.
''Manzara harika ama ürkütücü,'' dedi prens. ''Bu palmiye ağaçlarının arasına okçular saklanmış olabilir.''
Önden atlı izciler çıkardı. Bazıları Nil boyunca giden yolu, bazıları da çöl yolunu araştırıyor. Düşmanı görür görmez geri dönüp bize haber verecekler.
Adamlarınız kendilerine çok güveniyor.
Onlar sadece en ufak bir tehlikede atılmaya hazır, iyi eğitilmiş askerler. Bu da yıllardan beri uyuyan garnizonları yeniden harekete geçirmek için uyguladığım reformların sonucu.
Amenmes generale hayrandı. Sarayında sadece onunki gibi sağlam kişilikli insanlara yer verecekti. Uzakta bir toz bulutu, bir izci. Atlı'nın verdiği ayrıntılı rapor sayesinde Teb birlikleri Nübya kampına baskın düzenledi. Yeni silahları da ürkütücü olduklarını kanıtladı. Oklar ile mızraklar Nübya kalkanlarını kolayca delmiş, kılıçlar da düşman silahlarını kırıp parçalamıştı. Tüm cesaretlerine rağmen uzun süre direnemedi siyah tenli savaşçılar. Kısa süre sonra tüm ısrarlara rağmen teslim olmayan, kendini korumaya yeminli bir avuç Nübyeli kaldı ayakta. Mehi okçularına çekilmelerini buyurdu. Bu hareket karşısında Nübyeliler hayatlarının bağışlanacağını düşündü. Oysa general sadece yeni okların menzilini merak etmişti. Gördüğünden memnun oldu. Çünkü normalde zarar veremeyecek kadar uzaktan çekilen yaylar hiçbir Nübyeliyi hayatta bırakmadı. Katliamı öğrenen ikinci Asi kabile silahlarını bıraktı. Şefleri gelip bağışlanmaları için Mehi'ye yalvardı. Mehi kararı Prens Amenmes'e bırakınca Beriki Asilere karşı güçsüzlük göstermemek gerektiğini söyledi. İsyankarların ömür boyu altın madenlerinde çalıştırılmasını buyurdu. Prens dedi general büyük bir saygıyla, krala Nübya ayaklanmasını bastırdığınızı, Mısır'ın güneyden gelecek yeni bir tehlikeden korkması için hiçbir neden kalmadığını yazabilirsiniz. Adamlarım ve ben Perramesu'da olduğu kadar Teb'de de parlak şölenlerle karşılanacak bu başarınız için sizi kutluyoruz. Müstakbel Firavun'un ilk zaferi. Amenmes kişiliğini açık bir kitap gibi okumayı başaran generalin sözlerini büyük bir zevkle dinledi. 33. ayrımın sonu. Sayfa 406.